Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, her türlü lütfu ikramı daima üzerinize olsun efendim. Bir irfan mektebi programındayız. Programımızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak günümüze kadar bir nur ırmağı halinde akıp gelen altın silsilenin güzel insanlarının bizlere akseden güzelliklerini konuşmaya, anlatmaya çalışıyoruz. Bugünkü sohbetimizin ana mevzuu yine aziz dinleyenlerim, Abdülkadir Gürcevani Hazretleri'nin Kelimat-ı Kutsiye olarak ifade edilen ve gerçekten de Nakşi tarikatında, Nakşi terbiye yolunda seyri sülükün temel kaideleri olarak kabul edilen 8 esas üzerinedir. Abdülkadir Gürcevani Hazretleri kendisinden önce daha genel manada bir tezkiye olarak kabul edilen tasavvufi hayatı adeta sistemleştirmiş, belirli esaslar koymuş ve onun koyduğu esaslar da ta kendi döneminden başlayarak günümüze kadar hem geçerliliğini korumuş hem de daha sonra kendisini takip eden mürşitler tarafından ki Hazret'in 1200'lü yıllarda yaşadığını düşünürsek 800 yıldır hemen hemen Abdülkadir Gürcevani Hazretleri'nin bu tasavvufi terbiye yolunda, seyri sülük yolunda kurtarıcı esaslar veya kutsi kelimeler olarak ifade edilen bu esasları gerçekten hep bütün piran tarafından benimsenmiş, müritlerine hep hatırlatılmış. Tabii aslında bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'in ve Sünnet-i Seniyye'nin gerçekten insanın ruh dünyasında, insanın kalbi hayatında dikkat etmesini hatırlattığı ayet-i kerimelerin farklı kelimelerle ifadesidir. Birinci esas ki Hazret kendi yaşadığı zamanda daha çok Farsça kelimeler kullandığı için de birinci esasa huş der dem diyor. Yani alınan her nefeste zikir halinde olup manen uyanık bulunmak ve gafletten sakınmak. İnsan hayatı nefeslerinin toplamı aziz dinleyenlerim. Ahirette hesapta bütün bir hayatımızdan yani alıp verdiğimiz her nefesin hayat defterimize bıraktığı iz düşümünden izden. Onun için de bu Allah dostları, bu güzel insanlar, el ele tutuştukları, terbiyesini üstlendikleri insanlara özellikle de nefeslerine dikkat etmeyi, yani hayatın hiçbir anını böyle kendi haline bırakmamayı, hayata hakim olmayı, hayata sahip olmayı, çünkü hayatın çok önemli bir emanet olduğunu hatırlatıyorlar ve onun için de diyorlar ki önce nefeslerinizi, her nefesinizi Allah'ı hatırlayarak alın. Aslında her nefesi Allah'ı hatırlayarak alıp vermek demek, hayatın tamamını Allah'ın istediği gibi yaşama iradesini kuşanmak demektir. Bu gerçekten zor bir iştir. Zor bir iştir ama gerçekten de Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gidip de bir hayat defterini sunacak olan insan için başarılması gereken de bir husustur. Madem bize bir hayat denilen zaman birimi verilmiş, onu istediğimiz gibi harcamak, bir kısmında öyle olmak, bir kısmında böyle olmak gibi bir durumumuz yok. Onun için de alınan her nefeste Cenab-ı Hakk'ı hatırlayarak manen uyanık bulunmak. Bunun için de deniliyor ki Şah-ı Nakşibend Hazretleri yine kendisinden daha sonra gelen Şah-ı Nakşibend Hazretleri bu yol, yani ister Hacegen yolu deyin, ister Nakşi yolu deyin veya daha sonraki asırlarda Halidiye yolu olarak isimlendirilsin veya kendi zamanındaki mürşitle bir irtibat kurularak farklı isimlerle de olsa manevi terbiye yolunda bu yol nefes üzerine bina edilmiştir. Bu sebeple alıp verirken nefesini çok iyi muhafaza etmelisin. Hatta iki nefes arasını bile muhafaza etmelisin. Yani insan bir nefes alıp öbür nefesi verirken veya bir nefesini verip yeni bir nefes alırken o arada bile bir dalgınlığa, bir gaflete düşmemeye gayret etmelidir. İkinci bir esas, nazar berkadem. Belki de aziz dinleyenlerim, günümüzde dış alakaların çoğaldığı, kendimizi hem zahirde hem batında adeta dağıttığımız bir zamanda nazar berkadem, yani gözünün, insanın gözünün hep ayağının ucuna mıhlaması, böyle ifade ediliyor. İnsan gözünü adeta ayağına çakılmış gibi hareket etmeli. Gözünü ve gönlünü lüzumsuz şeylerden korumasını bilmeli. Bunun için de yürürken gaflete sebep olacak herhangi bir şeyi görmemek için önüne, yani ayak ucuna basmak demek. Nazar berkadem, göz ayağınızın üzerinde. Yani bir insan adeta gözünü tam böyle ayağın üzerine kotlayacak ve yürüyüşlerini gözü ayağının üzerinde olacak şekilde yapacak. Zira kalbi en çok perdeleyen şey gözden gönle akseden lüzumsuz ve menfi suretlerdir. Tabii aziz dinleyenlerim, öncelikle Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman zahiri manada göze sahip olmanın farziyeti anlatılıyor. Ayet-i kerimede buyruluyor: "Kullil müminine yaguddu min ebsarihim." Ey şanlı peygamber, müminlere söyle, gözlerini kıssınlar, sağa sola bakmasınlar. Bakılmaması gereken yerlere gözlerini çevirmesinler. Aynı şekilde "Kullil müminat yaguddu min ebsarihinne ve yahfazna furucehinne." Mümin kadınlara da söyle, onlar da önlerine baksınlar. Gözleriyle sağı solu rahatsız etmesinler. Hızlarını, namuslarını, iffetlerini korusunlar. Bu Kur'an-ı Kerim'de hem erkeklere hem hanımlara ayrı ayrı hitap şeklinde bildirilen bir emir. Tabii bu nazar berkadem dediğimiz, aziz dinleyenlerim, gözümüzün ayak ucunda olması noktasında özellikle Hadaikül Verdiye olarak isimlendirilen, Nakşi büyüklerinin hayatlarını anlatan bir başka eserde bununla ilgili farklı yorumlar var. Gerçekten kalbe gelen perdeler umumiyetle insanın gözü sebebiyle çevreyle olan ilgisinden ve çevrenin tesirinden. Çünkü dışarıda gözümüzün iliştiği her şeyin kalpte bir izi var. Dolayısıyla da bu izler çoğaldıkça da kalp perdelenmeye başlıyor. O bakımdan lüzumsuz şeylere gözü kapatmak gerekiyor. İkincisi, özellikle bu manalara, bu derin manalara, bu hikmetlere yabancı olan, hatta onlara düşman olan, onları doğru anlamayan insanlardan gözü çevirmek gerekir. Çünkü o yüzlere baktıkça, o insanlara baktıkça da yine insanın iç dünyasına bir takım kasvetlerin, bir takım sıkıntıların gelmesi muhtemeldir. Üçüncü olarak, insan bazen gözünü öyle bir yere takılır ki iç dünyasında büyük bir fitne başlar. Adeta baktığının esiri haline gelebilir. Onun için de fitneye sebep olacak bakışlardan kaçınmak manasına nazar berkadem deniyor. Önüne bak ki gözüyle baktığından dolayı, gözünün takıldığı yerden dolayı iç dünyanda bir fitneye, bir belaya, adeta lüzumsuz bir iç sıkıntısına düşmeyesin. Tabii dördüncü olaraksa nazar berkadem, yani gözün ayakta olması bir noktada tevazuyu da işaret. Mütevazi insanlar önüne bakarlar. Mütevazi olmayan insanlar böyle adeta başları dağların tepesindeymiş gibi sağa sola farklı tafralar atarak yürümeye çalışırlar. Onun için Kur'an-ı Kerim hem ses ayarımıza hem yürüyüşlerimize ölçüler koyuyor aziz dinleyenlerim. Yine en önemli hususlardan birisi de göz noktasında mübarek peygamberimizin sünnet-i seniyesine uymak. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatan bütün kaynaklarda Efendimiz sanki bir suyun böyle akışı gibi, bir vadiden iner gibi gayet sakin, gayet dingin, engin, önüne bakarak yürürler de buyuruluyor. Dolayısıyla gözü ayağında olan insan, yürürken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hatırlayan insan bu manada da farklı bir kalbi birlikte olacaktır Efendimizle. Adeta Allah Resulü sevgili peygamberimizin izinde yürüyormuş gibi, onun izini takip ediyormuş gibi, ayak izlerine basıyormuş gibi bir yürüyüş içinde olacaktır ki bu kalbi irtibatın da insanın manevi gelişmesinde çok önemli tesirlerinin olacağı muhakkaktır. Ve son olarak da nazar ber kadem dedikleri, yani insanın hep ayağına bakarak yürümesi bir noktada üstün bir himmetin ve gayretin de ifadesidir diye söyleniyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle ilgili Miraç hadisesinin özellikle muhtevası içerisinde bir ayet-i kerime var aziz dinleyenlerim. Mâ zâgal basaru ve mâ tağa. Yani peygamberin gözü asla hedefinden şaşmadı ve eğilmedi, hiç sağa sola takılmadı. Niye? Efendimiz aleyhissalatü vesselam, sevgili peygamberimiz, o Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, Mescid-i Aksa'dan Sidre-i Münteha'ya, Sidre-i Münteha'dan daha ileri giderken belki de kendisini meşgul edecek, hayretler içinde bırakacak nice şeylere takıldı gözü. Ama Allah Teala buyuruyor ki Habib'in gözü ne haddi aştı ne de eğildi. Hiçbir yere bakmadı, hiçbir yere takılmadı. Allah Teala kendisini nereye doğru çekiyorsa oraya doğru peygamber aktı gitti. İşte müminin tavrı da gerçekten sağa sola takılmadan, gözünü takmadan, gönlünü takmadan Cenab-ı Hakk'a olan nihai yürüyüşünü sıhhatli bir şekilde, büyük bir agahlık içinde, büyük bir uyanıklık içinde, bir şuur içinde gerçekleştirebilmektir. Onun için de gerçekten tasavvufi terbiyede nazar ber kadem dediğimiz insanın hep gözünün önünde olması, ayağına doğru bakması, önüne bakması, kendini sağa sola takılmaktan kurtarması çok önemlidir aziz dinleyenlerim. Merhum Mahir İz hocamız bize İslam Üniversitesi'ndeki talebelik dönemlerimizde bunu çok hatırlatırlardı. Hatta şunu da söylerlerdi. Hafıza güçlenmesi için de, hafızanın güçlü olması için de insanın gözüne dikkat etmesi, lüzumsuz şeylerle hafızasını doldurmaması gerektiğini ifade ederlerdi. Kendisine hem insandaki nuraniyetten hem de hafıza gücünün nasıl olması gerektiğinden sorulduğunda, evladım nazar ber kadem olursanız hem yüzünüzdeki nuraniyet artar, kötü bakışlardan, kötü akislerden kendinizi kurtarmış olursunuz, hem de hafızanızda daha güçlü bir yer olduğu için de hafızanızda kalması gerekenleri daha da fazla tutabilirsiniz diye ifade ederlerdi ki demek ki İslam büyüklerinin bu noktada çok ciddi uyarıları, çok ciddi hatırlatmaları var. Yine Gücdevani Hazretleri'nin huş derdem dediğimiz alınan her nefeste zikir halinde olmak, nazar ber kadem dediğimiz daima önümüze ayağımıza bakmak gibi ana esaslardan sonra üçüncü esas sefer der vatan. Her adımda hakka yürümek, nefsani sıfatlardan sıyrılıp ruhaniyeti inkişaf ettirerek manevi zirvelere ulaştıracak olan iç alemdeki yolculuğa yönelmek. Demek ki şu vücudumuz bizim aziz dinleyenlerim, zahirimizle, batınımızla, dışımızla, içimizle bizim için bir vatan. Şu bedenimizin adeta istikrar bulduğu yer bizim hem müfekkeremiz, tefekkürümüz, iç alemimiz ve dış alemimiz. Öyleyse insan bu iç alemde bir yolculuk yapmaya, yani şu vatanda, vücut mülkünde Allah'a doğru bir yürüyüşü gerçekleştirmeye gayret etmeli insan. Yine tabii bunlara muvazi olarak aşağı yukarı bu muhtevada dördüncü bir esas olarak Gücdevani Hazretleri halvet derecümen der. Yani kalabalıklar içerisinde insanın kendi iç dünyasına dalabilmesi. Yani zahirde halkla, kalben ise hak ile beraber olmak. Merhum Mahmud Sami Ramazanoğlu üstadımız zikir konusunu anlatırken derdi ki kalbin işi ayrı, bedenin işi ayrı. Zikir kalple olan bir hadisedir. Dolayısıyla insan şoförse arabasını kullanır, muhasebeci ise defterini yazar, İşçi ise tuğlasını koyar ama kalbi ayrı bir şekilde çalışmalı. Yani insan dışarıda meşgulken içinde de hakla meşgul olmasını başarabilmeli diye ifade ederlerdi ki halvet derencümen de zahirde halkla beraber oturmak kalkmak ama iş dünyanda daima hakkın tecellilerine makes bir halde kalbi tutabilmek diye ifade ediliyor. Nitekim yine muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi üstadımızın Altın Silsile adlı eserinde bununla ilgili şöyle bir menkıbe anlatılıyor. Melik Hüseyin Şah-ı Nakşibend Hazretlerine geliyor ve soruyor. Halvet derencümen nasıl olur? Nakşibend Hazretleri bu diyor zahirde halk ile ülfet eden, batında ise kendi iç dünyasında ise devamlı Hak Teâlâ Hazretleri ile meşgul olan, halk ile ülfeti kendisini Hak Teâlâ'nın zikir ve tefekküründen geri koymayan kişiye nasip olur. Melek tekrar soruyor. Böyle bir şey mümkün müdür yani? İnsan bunu yapabilir mi? Hem dışarıda insanlarla meşgul olacak, halkla meşgul olacak, hem de içinde de halkla beraber olacak. Bu nasıl olur diye sorduğunda Şah-ı Nakşibend Hazretleri şu ayeti kerimeyle cevap veriyor. Nur suresinin 37. ayeti. Ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah ve ikamis salah ve itaiz zekah yekâfuna yevmen tetekallebü fihil kulubu vel ebsar. Öyle erler vardır ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı zikretmekten, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyamaz. Alışveriş yapar ama zakir halledir. Bununla ilgili Muhammed Barisa Hazretlerinden çok güzel bir menkıbe anlatılır. Muhammed Barisa Hazretleri hacca gidecektir. Bir şehirden geçerken orada bir müddet mola verir ve bir kuyumcu dükkanına girer. Bakar ki genç bir delikanlı. Böyle etrafına herkes toplanmış. Ondan sonra devamlı alışveriş halinde Hazret kendi içinden bir değerlendirme yapar. Ya şu gence bak der. Ne kadar güzel. Delikanlı. Ama kendini kaptırmış dünyaya gidiyor. Keşke biraz daha manevi yoğunluk içinde olsa. Fakat Allah Teala bir manevi keşifle bu gencin iç dünyasını kendine gösterir. Bakar ki eli belki devamlı alışverişte alıyor, veriyor vesaire. Fakat kalbi iç dünyasında bir saat gibi Allah, Allah, Allah diyerek zikir halinde. Eyvah der ben hata ettim, suizanda bulundum. Demek ki insan alışveriş halindeyken de azmederse Rabbi ile beraber olabiliyor. Sonra Kabe'ye varır Hazret. Orada bakar ki birisi Kabe'nin adeta örtülerine yapışmış, siyah örtüsüne hüngür hüngür ağlıyor. Onu da gıpta eder. Ne güzeldir. Gelmiş buraya kadar kim bilir Rabbinden neler istiyor. İstiğfar mı ediyor? Başka bir tecellilere mi mazhar? Fakat onun da iç halini Cenab-ı Hak bir yolla gösterir. O da Kabe'nin örtüsüne yapışmış. Dünyayı istiyor orada. Der ki demek ki insan Kabe'nin örtüsünde ehli dünya olabiliyor. Ama bir dünya işinin içinde de ehli ahiret oluyor. Hakla beraber olabiliyor. Tabii bütün bunlar aziz dinleyenlerim. İnsana kendi iç dünyasına yönelmesi noktasında önemli hatırlatmalardır. İşte Şah-ı Nakşibend Hazretlerine bu sorulduğunda yani bir insan hem halkla beraber olsun hem de hakla beraber olsun bu nasıl olur? Sanki ikisi birbirine zıt gibi iki zıttı bir arada bir insan nasıl toplar diye sorulduğunda Hazret de işte bu Nur suresinin 37. ayetiyle cevap veriyor. Onlar gözlerin böyle birbirine girdiği bir zamandan korktukları için alışveriş de, ticaret de onların ne namazlarını engeller ne de zekatlarını engeller. Namazlarını da kılarlar, zekatlarını da verirler ama alışverişlerini de yaparlar. Beşinci olarak yine aziz dinleyenlerim, Abdülkalik Gürcevani Hazretleri yat kert diye bir usul koyuyor. Bu da dil bir taraftan zikrederken kalbin de zakir hale gelmesi ve nefyü isbat zikri yapması. Yani la ilahe illallah zikrinde dil söylerken kalbin de masiva dediğimiz Cenab-ı Hak'tan başka her şeyi nefyedecek bir manevi kıvamda olması. Dili söylediğiyle kalbin tefekkürü arasındaki irtibatın, birlikteliğin sağlanması. Altıncı esas, bazgeç diye ifade edilen kelime-i tevhid zikrinin ardından İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi cümlesini söylemek. Yani insan o nefi isbat denilen La ilahe illallah, Cenab-ı Hak'tan başka hiçbir mabut yoktur. Gerçek manada. Bunu söylerken de bunun akabinde Allah'ım benim tek maksadım sen, tek gayem de senin rızanı kazanmaktır cümlesini de fikriyatında kalbe yerleştirmek. Böylece maksadına insan bir çizgi koymak, hedef koymak, hem de Hakk'ın rızasına doğru talip olmak. Bu gerçekten bir maneviyat yolcusunun özellikle üzerinde durması gereken bir husustur. Yedinci ve sekizinci esaslarsa, birisi kalbi lüzumsuz düşüncelerden korumak ve nefi isbat dediğimiz o sözü tekrarlarken kalben de onu muhafaza etmek manasına nigah taşt, uyanık olmak. Diğeri de zikrin temin ettiği manevi uyanıklığı devam ettirmek, kendini daima Hakk'ın huzurunda bulmak. Bütün bunların hulasası, belki aziz dinleyenlerim, insanın iç dünyasını tamamen murakabe edebilmesi. İç dünyasını murakabe edince, gözetince de dış davranışlarına, eline, koluna, diline, gözüne o manada bir yön verebilmesidir ki gerçek kulluk da aslında budur. Yani insanın niyetlerini tasih etmesi, iç dünyasında Rabbi ile beraberliği sağlaması, dış dünyasındaki bütün ilişkilerini de Hakk'ın istediği ölçüde gerçekleştirebilmesidir. Tabii bu sekiz ölçüye ek olarak da daha Nakşibendiliğin belki ilk asırlarından beri oluşan, gelişen üç temel esas daha var. Onlarla beraber Nakşibendi yolunun 11 terbiye usulü var. Saydığımız 8 esastan sonra da bir vukufu zamani. Buna vakte hakim olmak ve vakti değerlendirmek diyoruz. Belki de bu hani huş derdem dediğimiz o ilk esastaki alınıp verilen nefeslerin farkında olmak diye de ifade edilebilir. Ama burada daha geniş bir mana var. O da zamana sahip olmak. Zaman akıyor gidiyor insanın altından. Kronometre dönüyor devamlı aziz dinleyenlerim. Ve biz bu zamanın üzerine hangi ameli salihi işleyebiliyoruz? Onun için de manevi terbiye yolunda zamana sahip olabilmek, zamanın farkında olmak çok çok önemli. Bir diğer esas vukufu adedi dediğimiz, o da zikirde sayıya riayet etmek. Bir dostumuz derdi ki bu zikirlerdeki sayılar sanki telefon numarası gibidir. Bir numarayı yanlış çevirirseniz farklı yerlere doğru açılmış olursunuz. Onun için aslında adedin farkında olmak demek, insanın yaptığının da farkında olması demektir. Üçüncü bir esasa, o da vukufu kalbi, kalbe sahip olmak. Bazen insan diliyle bir şeyleri tekrarlar ama o anda kalbinin farkında değildir. Bu bakımdan yine bir İslam büyüğü der ki, dil tübha derkef, dil talepkârı günah diye başlayan şiirinde, insan bazen elinde tesbih çevirir, Allah der, istiğfar eder, tesbihat yapar ama kalbi bir günahla meşgulse o zaman bu istiğfara şeytan bile güler. Öyleyse zamanın farkında olmak, zaman bizden hangi hizmetleri istiyor, nasıl bir insan olmalıyız, adetlerin farkında olmak. Mesela insan namaz kılıyor, namazın rekatı var. Eğer rekatın farkında olmazsanız 4 rekatlık namaz 3 olur, 5 olur, 6 olur. Öyleyse ben hangi rekattayım? Bunun farkında olacağız. Her şey adetle belirtilmiş. Zekat verecek, farkına varacak ben ne kadar vermem gerekir diye. Aynı şekilde zikir yapıyorsa da zikirde de kendisine verilen sayıların farkında olacak. İstediğim kadar yapayım, az yapayım, çok yapayım. Nasıl olsa adı zikir değil mi dememek lazım. Tıpkı ilaçların bir dozajı olduğu gibi zikirlerinde bir adedi vardır. O adetlere dikkat etmek gerekir. Ve son olarak da vukufu kalbi dediğimiz zikirde kalbe yönelmek ya da kalbin Allah'a yönelmesi. Ki buna gerçek manada işte ihsan duygusu diyoruz. Böylece aziz dinleyenlerim, Müjdevani Hazretlerine ait önce 8, sonra da 3'ü ilave etmek suretiyle 11 terbiye yolunun esaslarını arz etmiş oluyoruz. Tabi her fani gibi Müjdevani Hazretleri de bir gün geliyor, vefat ediyor. Vefatı ile ilgili de şöyle bir menkıbe anlatılıyor, daha doğrusu halefi olan, kendisinden sonra manevi emaneti devralan Arif Rivgiri Hazretleri üstadının vefatını şöyle anlatıyorlar. Güldevani Hazretlerinin ömrünün son safhasındaydık. Artık onun öte aleme yolculuğunu fark etmiştik. Hazret son sözler olarak şöyle buyurdular. Ey dostlar, çok çalışın. Bu yola sımsıkı sarılın. Allah sizi bu yoldan nasipsiz bırakmasın. Evlatlarına Güldevani Hazretlerinin son sözleri buydu. Ve bir saat sonra hepimizin duyacağı bir ses geldi. Ya eyyetühen nefsül mutmainne irciyayı ila rabbiki radiyeten merdiye. Ey huzura ermiş nefis, sen Rabbinden, o da senden razı olarak Rabbine dön, kullarımın arasına katıl ve cennetime gir diye. Ve daha sonra da Hacı Hazretleri, Güldevani Hazretleri ruhunu teslim ettiler. Cenaze namazına hazırlandığımız anda dahi dudakları hala titriyordu. Etrafındakiler şaşkınlık içindeydi. Bu ne hikmettir diye de birbirlerine sormaya başladılar. Biz cenaze namazını kılacağız, Hazreti defnedeceğiz ama hala dudaklarında bir hareket var. Tabii ki hadis-i şerifte buyurulduğu şekilde nasıl yaşarsanız öyle vefat ederseniz, nasıl vefat ederseniz de öylece dirilirsiniz veya diriltilirsiniz. İşte gerçekten çağlara iz bırakan Güldevani Hazretleri ile ilgili olarak da kitaplarımızın naklettiği güzellikler bunlar aziz dinleyenlerim. Rabbimiz bu büyüklerin evladı olan güzel insanlara o güzel insanların yollarında gitmeyi, onlar gibi yaşamayı, onlar gibi ölmeyi, huzur-i ilahiyede mümin, muvahhid, muhsin, İhsan erbabı insanlar olarak kalkmayı nasip eylesin efendim.